Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Merhaba Kısa Dalga izleyenleri, podcast programıyla karşınızdayız. Deneyimli gazeteci Sedat Bozkurt'la programı yürüteceğiz. Hoş geldin Sedat abi, merhaba.
Merhabalar, kolay gelsin, sağ olun.
Evet, sana yine haftanın değerlendirmesini yapacağız seninle beraber. Sorularım var. Öne çıkan başlıkları derledim. Bunlara ilişkin konuşacağız. Bir de belki araya yeni sorular da sıkıştırırım. Hemen ben CHP ile bu haftanın ana gündemlerinden bir tanesi oldu. Aslında iki gündür, belki dün de olabilir, iki gündür süren mesele bütün haftanın önemli konusuydu. Burcu Köksal'ın DEM Partilileri belediyeden içeri almayacağız ifadesi. Buna karşı CHP'liler peş peşe açıklamalar yaptılar. İmamoğlu başta açıklama yaptı. Tabi tedirgin kendisi, çünkü çok ciddi bir Kürt nüfusu var İstanbul'da. DEM Parti'nin oylarını da almaya çalışıyor. Şimdi böyle bir açıklama, böyle bir dönemde nereye oturur? Seçimler ışılın şurasında çok az bir zaman kalmışken, ayrıca CHP'liler Burcu Köksal için bir işlem başlatmayı konuşmadılar. Bu ifade özgürlüğü müdür? Parti programının dışında bir şey söylediği için işlem başlatılması mı gerekir? Bize senin fikirlerini aydınlatır mısın?
Ya burada birçok yanlış var. Yani sadece tek bir yanlış yok. Tek bir yanlış üzerinden gidersek hata yapmışız. Yanlışlardan biri Burcu Köksal'ın böyle bir konuşma yapması. Yani CHP'nin grup başkan vekilinin bir seçim propaganda çalışmasında otobüsün üzerinde mikrofon varken yapacağı bir konuşma değil bu. Ama nedeni şu, partisinin de bu konuda kafası net değil. Yani CHP genel merkez yönetimi de DEM Parti ile ilgili bir kafasından netlik yok. Zikzakları var. Yani hatırlayalım, seçimlerden önce, daha doğrusu Kurultay'da Özgün Özel genel başkan seçildikten sonra DEM'in kent uzlaşısı meselesine ve her şeyi şeffaf, açık konuşmamız lazım ittifaklara dair teklifine, önerisine olumlu yanıt vermişti. Kendisi de tekrarlamışlardı bunu. Ama bir kere gitti yani DEM Genel Merkezi'ne. Ondan sonra daha kapısının önünden geçmedi. Ve bir takım görüşmeler söyledikleri gibi çok şeffaf olmadı. Niye? Çünkü bir politik kaygınız var. Karşınızdaki rakibiniz, siz ne yaparsanız yapın, bunu aleyhinizde kullanabiliyor. Şimdi Erdoğan CHP'yi istediği noktaya getiriyor. Kafasını karıştırdı. Çünkü Erdoğan ne yaparsa doğru, Erdoğan'ın yaptığının aynısını CHP yaparsa hem kabahat hem suç. Bu noktaya getirdi. O yüzden Erdoğan'ın çizdiği sınırlar içinde, Erdoğan'ın bakış açısı içinde demen muamele yapıyor. Bu çünkü bir bilinç altına yerleşmiş ki işte elinizde bir mikrofon otobüsün üstüne çıktığınız zaman çok rahatça bu kelimeleri, bu cümleleri kurabiliyorsunuz. Buradaki temel sıkıntı, söylediğim gibi, sadece CHP'nin grup başkan vekilinde değil, partinin kendisinde. Partinin kafası karışık olmasa zaten İstanbul'da DEM'le ilgili başka, Antalya'da başka, Mersin'de başka, Afyon'da başka konuşmazsınız. Yani burada kafa karışıklığı kurumsal olarak CHP'den, CHP'nin yeni yönetiminden kaynaklanıyor. Bunu bir tespit etmek lazım. Bunun dışında hani CHP'deki mevcut yönetimin çıtasının düşüklüğünün de bir göstergesi. TBMM grup başkan vekili, yani TBMM'deki milletvekillerini yönetme hakkına ve yeteneğine sahip olan birisinin siyaseten böyle bir hata yapması, çünkü bir hatadır bu, başka bir şey değildir. Yani bu kadar büyük hata yapması çok ciddi bir meseledir. Yani siz mecliste grup yönetimini yönlendirecek insanlardan söz ediyoruz. Yani sıradan bir ilçeye, bir kasabaya, hatta bir ile belediye başkan adayı olmuş birisinden söz etmiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında aynı zamanda da milletvekili olan ve grubu da yönetme hakkı ve yeteneği olan birisinden söz ediyoruz. Bunları alt alta koyduğunuz zaman pek çok yanlış olduğunu görüyorsunuz. Bu yanlış neye olur? Yani Afyon'da ettiğiniz o cümle İstanbul'da tabii sizin ayağınıza dolanır. Orada da bir başka yanlış. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekiline ya başka bir yere git ya da ayrıl, başka bir iş yap deme hakkı da yoktur. Bu da bir başka yanlış. Yani üst üste 5-6 tane yanlış gördük burada.
Benim Merkez Yönetim Kurulu falan alıyor değil mi? Genel başkanla tek başına bu söyleyemem.
Grup Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu grup disiplini var. Grup disiplin kurulu var. Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP grup disiplin kurulu buna günü görüşür. Karar verecekse de o verir. Yani nasıl partilerin bir derneklerin disiplin kurulu varsa CHP'nin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grubunun bir disiplin kurulu var. Hatta bir oda skandalı yaşanmıştı. Bayrak tutan AKP milletvekili disiplin kurulu başkanı seçildiği zaman onun kullanması gereken odayı daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel kalemi olan İslam Küçükçü kullanıyordu ve odadan çıkmadı. Meclise başvuruldu, polis zoruyla falan boşaltıldı. Yani
Bu dönem oldu. Bu dönem oldu yani.
tabii daha çok yakın işte 10-15 gün önce oldu. Bu da mecliste bir başka skandaldı. İşte o oda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin disiplin kurulu başkanının odası ve bununla ilgili kararı alacak kurul tam da o odanın içinde oturuyor. Yani öyle partinin MYK'sı ya da Büyükşehir Belediye Başkanı falan bu işlere bakmaz bakamaz ama bu bir pratikte yol aldı. Daha önce de gördük İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın işte aday belirlenme süreçlerinde kendisini parti meclisinin parti yönetiminin üstüne koyarak seni istemiyoruz, seni istiyoruz hatta aday açıklamaları da dahil olmak üzere. O nedenle yani bu sadece yani Afyon'da yapılan önüne de DEM Parti'yi hedef olarak koymuş bir konuşmadan daha ziyade partinin hiyerarşisinde ve partinin ne demek politik tutumunda, politik duruşundaki çok büyük bir sıkıntının da ortaya çıkması açısından da bir örnek oldu. Bu yani sadece bir kişinin sırtına o cümleleri kurduğu için yükleyebileceğiniz bir kabahat ve ben bir suç olarak görmüyorum. Partinin bütününü bağlayan ve bu anlamda yani bir kafa karışıklığının ötesinde bir bakış açısını da ortaya koyuyor zaten. Yani Erdoğan'ın çizdiği sınırlar içinde siyaset yapmak gibi bir kaygının hala mevcut olduğunu da görüyorsunuz CHP'de. Çünkü DEM'i kim şeytanlaştırıyor? DEM'i kim terör örgütüyle paralel bir hale getirerek yaftalıyorsa siz de onun aynı çizgiye geliyorsunuz demek.
Erdoğan söylemleriyle CHP'nin politikasını da bir anlamıyla sanki kontrol altına alıyor gibi diyorsun.
Tabii canım çizdiği sınırlar içinde sizi tutuyor. O sınırların dışına çıkmanıza izin vermiyor. Yani
Evet.
atıyorum işte Afyon'da belediye başkanı seçildi Sedat Bozkurt. Ne bileyim yani oranın altyapısıyla ilgili, fen işleriyle ilgili en iyi elemanı, liyakati olan, yetişmiş, deneyimli adam da DEM Partili. Ne yapacağım ben şimdi bunu? Hem DEM Partilisin diye atacağım ama hani liyakatımız vardı bizim. Hani politik kimlikler bizim için önemli değildi. Bakın bunlar hepsi CHP'nin ilkesel olarak kendisine politik kimlik üretirken dile getirdiği nitelikleri. Bir anda bunları yok ediyorsun. Çünkü niye? Erdoğan çizdi sınırı. Onun sınırının içinde kalmamız lazım.
Bu CHP'nin problemi diye tarif ettin Sedat abi ama Burcu Köksal açıklama yaptıktan sonra Özgür Özel biliyorsun bu bir dil sürçmesidir. Başkanın lütfen beni düzeltin dediğini aktardı Özgür Özel. Ama sonrasında açıklamalarına devam etti. Dediğin gibi İmamoğlu açıklama yaptı, başkaca CHP kurmayları açıklama yaptı, en son genel merkez açıklama yaptı. Burada Özgür Özel'i zor duruma düşüren bir hamle yok mu? Bir adım da atılmadı çünkü. Dediğin gibi bir disiplin süreci ya da başka bir şey de başlatılmadı. Yani tam da seçimlere giderken Ekrem İmamoğlu belki onun böyle bir partiden git demeye hakkı yok ama inanılmaz bir panik ortamında açıklama yaptı. Çünkü burada 8 milyon oya talip Ekrem İmamoğlu.
Yani Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimi kazanacak diye CHP tüm siyasetini ona uygun hale getiremez. Yani İstanbul'da sizi seçim kazandıracak bir takım hamleler, politik hamleler, politik söylemler işte Afyon'da kaybettirir. Bu dengeyi iyi tutturmanız lazım. Ama burada bir partide lider otoritesinin olmadığı ortaya çıktı. Örneğin çok eleştirdik, hala eleştirmeye devam ediyoruz. Bu Kemal Kışlan'ın döneminde olsaydı Özgür Özel'in yaptığı gibi dil sürçmesi falan diye açıklamazdı. Arardı. Ve bu düzeltmeyi kendisi yapardı. Yani genel başkan yapmazdı. Yani Deniz Baykal Önder Sav zamanında olsa hani daha vahim şeyler olurdu. Yapamazlardı zaten. Hiç kimse genel merkezin belirlediği siyasi söylemin ya da siyasi hattın dışında hiç kimse açıklama da yapmazdı. Bu bir liderlik eksikliğini de liderlik otoritesinin eksikliğini de ortaya çıkarıyor. milletvekilleri üzerinde hakim olamamış bir genel başkan Özgür Özel abi. Niye söylüyorum? Çünkü parlamentoda işte en son grup disiplin kurulu başkanı seçiminde de bunu gördük. Yarın öbür gün örneğin grup başkan vekilleri seçimi yapılacak. Üç kişi seçilecek ve Özgür Özel'e yakın işte Ali Mahir başta olmak üzere bunların hiçbirine o grup seçmeyecek. Yani partide böyle bir otorite eksikliği de bir kez daha altını çiziyorum. Ve ortaya çıktı yani bu bir de onun da göstergesi. O nedenle hani Özgür Özel zor duruma düştü. Bir otorite kurmak istiyorsa bunun önlemini alması gerekiyordu. Yani
Yani. Şimdi bu söylediğinden yola çıkarak biraz daha CHP'yi konuşmak istiyorum. Bu hafta içerisinde Abdülkadir Selvi bir yazı yazdı ve birkaç yerde daha tartışıldı. Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel'in aralarının açık olduğunu, hatta kara kedi girdi aralarına gibi bir ifade kullandı. Diyor ki aslında 1 Nisan süreci itibariyle zaten bir kurultay fikri vardı. Ama kurultay düğmesine Ekrem İmamoğlu şimdi bastı. Ve 1 Nisan'dan sonra bir kurultay toplayacak. Özgür Özel'i tasfiye edecek. Onun yerine ismi geçenler arasında Gökhan Günaydın gibi isimler var. İmamoğlu'na yakın. Ve yeni bir dizayn kuracak CHP içerisinde diyor. Senin kulağına gelen bir şeyler var mı gerçekten? Bunun üzerine bu arada... Bu açıklama üzerine değil ama Özgür Özel daha önce pardon Ekrem İmamoğlu bir televizyon kanalına çıkıp Özgür Özel'le aralarının gayet iyi olduğunu ve birlikte fikir alışverişi yaptıklarını söyledi. Tabii bu kamuoyuna yapılmış bir açıklama ama perde arkasında neler yaşanıyor?
ya şöyle hani Abdülkadir Selvi'den beri çok eski tanırım. Bir niyetle yazıyor tabii ki bu bir elde ettiği bir kulisi bir haber refleksiyle kaygısıyla yazmıyor. Onların hiçbirine ilişkin bende bilgi yok. Yani Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nun ikisinin arasında çok ciddi bir sorun olduğuna ilişkin bir bilgi bende mevcut değil. Ama her ikisinin ekibinin de birbirlerinden haz etmedikleri, birbirleriyle çatışma halinde oldukları, bak, çatışma diyorum yani mesafeyi bile demiyorum. Sır değil. Yani CHP genel merkeze girdiğiniz zaman bunu net bir şekilde görüyorsunuz. Özgür Özel'in de genel başkan olmasına rağmen biraz önce söylediğim gibi bir irade, bir otorite kuramamasının kökeninde de bu yatıyor. Çünkü kimlerle çalışması gerektiğini bile Ekrem İmamoğlu sağladı. Yani Özgür Özel'in oluşturduğu yönetimdeki etkin isim Ekrem İmamoğlu'ydu. Şimdi böyle bir fotoğraf varsa karşınızda buradan bir sorun, bir sıkıntı çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu hemen anında tespit edersiniz. Bunun için bir farklı bir niyetle köşe yazısı yazmanıza bile gerek yok. Hemen bir tespit edersin. Çünkü güç, kuvvet paylaşılamaz. Türkiye deneyimi de dahil yani Atatürk'le İsmet Paşa bile anlaşamadı. Erdoğan'la beraber yola çıktıkları Abdullah Gül, Bülent Arınç anlaşamadı. Yani güç çok fazla paylaşılacak bir şey değildir. Hani şimdi bir seçim sattım halindeler ve o paylaşım meselesinde çünkü belediye başkanlıklarını ve belediye meclis üyeliklerini paylaştılar. Genel merkezde payına düşeni aldı. Ekrem İmamoğlu da payına düşeni aldı. Paylaşımda sıkıntı olsaydı o dediğin sıkıntı yaşanırdı, sorun yaşanırdı ve çatışma suyu üzerine çıkardı. Yani 1 Nisan'ı bile beklemeden olağanüstü kurultay için imzalar şimdiden toplanmaya başlardı. Çatışma yaşanmadı çünkü paylaşımda anlaştılar. Çünkü bu belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri ganimet paylaşılır gibi paylaşıldı. Yani orada başka bir mekanizmayla belirlenseydi senin söylediğin ya da Abdülkadir Selvi'nin yazdığı tartışmalar olurdu. Ama siyasetteki bu küçük küçük ufak tefek sıkıntılar, sorunlar, halının altına süpürülen sorunlar, meseleler o halının bir dönem sonra çok fazla yükselmesine, artık halı niteliğini kaybetmesine neden olmuş. Ha, o tarih ne zamandır? 1 Nisan olabilir mi? 1 Nisan olacağı zaman da zaten yani bir olağanüstü kurultay toplamak için bir irade koyacak ortaya insanlar ya da hamle yapacak insanlar hem Özgür Özel'in hem Ekrem İmamoğlu'nun karşısındaki insanlar. O yüzden Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu bir olağanüstü kurultay çağırırsa mecburen yan yana getirebilir. Yani onları ayrıştırmak değil de daha çok yan yana getirebilir. Orada bir güç birliği yapmak zorunda kalabilirler. O döneme kadar neler yaşanacak? Bir de yerel seçimin sonuçları ne olacak? Bunların hepsi önemli tabii ki o olağanüstü kurultay için.
Oku, Dinle, izle. Kısa Dalga.
Şimdi Sedat abi biraz Yeniden Refah Partisi'ni konuşmak istiyorum. Böylelikle iktidar bloğuna geçmiş olalım tartışmayı yürütürken. 3 Mart da geçti. Adayı birazları geri. Yeniden Refah Partisi çekilecek mi, çekilmeyecek mi? Anlaşıyorlar, anlaşmıyorlar. Tartışması tıpkı hani DEM Parti ile yaşanılan gibi muhalif blokta. Burada da Cumhur İttifakı içerisindeki tartışma işte Yeniden Refah çekilecek mi, çekilmeyecek mi tartışması. Anketler Yeniden Refah Partisi'nin %6'ya kadar yükseldiğini gösteriyor birçok yerde. İstanbul'da fena gitmeyen kendileri açısından bir sonuç da var. Hatta hiç sürpriz olmayabilir çok yüksek oy alması. Ama bu tartışma sanıyorum Yeniden Refah Partisi'nin elini hala güçlendiren bir tartışma. Murat Sapıncı'ya konuştu İstanbul adayı. Masaya yumruğumuzu vururuz, böyle çekilme falan yok diye çok net de konuştu. Ama işte hani sağ muhafazakar partilerde bunlar vardır, geride çekilebilirler. Ayrıca da siyaset strateji oyunudur. Çekilme ihtimal her sence? Ya da işte bu tartışmalar nereden çıkıyor? AKP bir endişe içerisinde mi İstanbul açısından?
Tabii bir ezber bozdu. Yani muhafazakarların yanında yer almadı. Onlar da onların karşısına geçti. Erdoğan'ın karşısına geçti. Ve de bunu bir pazarlık sürecinden sonra yaptı. Bunlar çok stratejik yaptı. Halen öyle yapıyor zaten. Yani Yeniden Refah konuşuluyor. Ne kadar çok konuşulursa muhafazakar, yani AK Parti'nin umudunu kesen muhafazakar seçmen için görünür bir adres haline geliyor. Bu işine yarıyor. Daha fazla konuşulması. Araları çok gerildi. Bu saatten sonra Yeniden Refah AK Partili adaylar lehine adaylarını çekmez, çekemez. Çekerse politik olarak kendileri biter. Çünkü İstanbul'daki adayları Genel Başkan Yardımcısı, Necmettin Erbakan'ın damadı ve o partinin de çok önemli bir motoru, yani bir güçlü bir isim orada. Ankara'daki Suat Kılıç eski bakan, o da aynısı. Şimdi bu iki ismi siz sürdüyseniz cepheye, bunları geri çekmeniz savaşı otomatikman kaybettiğinizin ilanıdır. Bu saatten sonra yapamazlar. Hele o gerginlikten sonra. Burada senin söylediğin gibi hani muhafazakar siyasette çok normaldir. Tamam, ben çok ilkeliyim, bir adım geri atmam mümkün değil deyip de beş adım geri adım atılması. Türkiye siyasette de bunlardan çok mevcuttur. O nedenle hep bir marj var. Yani de Refah Partisi ne olursa olsun, bir de hani Erdoğan'ın tarzını biliyoruz. Seçim odaklı bir lider. Bütün algoritmasını kazanmaya yönelik, seçimi kazanmaya yönelik yapar. Burada da algoritmasını bozan bir Yeniden Refah var. Ve bu Yeniden Refah da işte kendi siyasetine de çok yakın birisi. Çok rahat baş başa yapacağı bir görüşmede Fatih Erbakan'ı ikna edebilir. Bu nedenle hep sürekli sanki bir Erdoğan devreye girecek, Fatih Erbakan'ı ikna edecek. En azından Ankara'da, İstanbul'da adaylarını geri çekmesine sağlayacak diye bir şüphe var. Ama gelinen nokta o şüpheleri birazcık bana göre ortadan kaldırıyor. Çok gelirdi işte Suat Pamukçu'nun açıklamaları ve havuz medyasında bunların sayfa sayfa yer alması, bunların önünün açılması, ki buraya gelene kadar da kendi içlerinde çok tartışmalar yaşamışlardı. O nedenle ben çok bu saatten sonra dönüş yok zaten. Şurada 20 gün kaldı. 22-23 gün kaldı. Çok bir şey kalmadı yani geri çekilmesinin bir anlam ifade edecek olmasının şey kalmadı. Burada benim dikkat çektiğim, benim aslında cevap bulamadığım soru şu. Erdoğan rahat. Yani Yeniden Refah Partisi İstanbul'daki denklemi kendi aleyhine bozacak olmasına rağmen Erdoğan'daki bu rahatlığı ben bir anlam veremiyorum. Yani normal koşullarda partisinde bir rahatsızlık var. Yeniden Refah'ın denklemi bozacağı için kendileri aleyhine. Ama Erdoğan'da bir rahatlık var.
İçin soruyorum. Erdoğan'ın rahatlığı Yeniden Refah Partisi'nden kaynaklı bir rahatlık olarak mı diyorsun? Genel 31 Mart seçimleriyle ilgili mi söylüyorsun?
Hayır, Yeniden Refah'ın AK Partili adayın Yeniden Refah Partisi AK Partili adayın kazanmasının önündeki tek engelse bu, rahatsız etmelidir Erdoğan'ı.
Evet.
Hamle yapmalıdır. Fatih Erbakan'ı çağırmalıdır. Onun yanındaki insanlarla konuşmalıdır. Şıhları, şeyhleri, cemaat, tarikat liderlerini devreye sokmalıdır. Erbakan'ın çok önemsediği isimleri, Recai Kutanları falan devreye sokmalıdır. Hiçbirini devreye sokmuyor. Bu bir rahatlığa işaret ediyor. O, benim cevabını bulamadığım soru bu. Erbakan, Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'nin kendisinin önündeki, kazanmasının önündeki en büyük engel olmasına rağmen niye bu kadar rahat? Yani MHP'ye 2-3 tane veriyorsunuz il. Yani çok rahat Yeniden Refah Partisi'ne de bir il, birkaç ilçe verebilirdiniz. Çok rahat verebilirdiniz ama vermediniz. Bunun nedeni de birazcık ben görüyorum galiba. Çünkü Yeniden Refah AK Parti'den kopan seçmen için alternatif seçenek olmaya başladı. Ve ne kadar büyürse kendisi için, kendi politik geleceği için o kadar büyük bir risk oluşturacak. Yeniden Refah çok fazla büyümesini istemiyor. Benim anladığım bu.
Peki şimdi aslında cevabının çok uzun olacağını tahmin ettiğim ama kısa bir cevap olarak isteyeceğim bir parantez açacağım aklıma gelen ve merak ettiğim sorulardan bir tanesi. Şimdi sahaya indiğinde adaylar ben haberleri yaparken karşılaşıyorum ya da işte analistleri dinliyorum, siyaset bilimcileri dinliyorum. AKP'nin içerisinden Yeniden Refah Partisi'ne kayan bir kitle var ki oylarını %6'ya kadar çıkardılar. Demek ki tepki gösteriyorlar AKP'ye ki Yeniden Refah'a gidiyorlar. Şimdi aşağı yukarı benzer bir siyasetin içerisinde olan Saadet Partisi oranı yükseltemiyor. Neden Yeniden Refah Partisi bir alternatif peki? Saadet değil mesela.
Ya tarihsel ezberler var muhafazakar camiada. Zaten Refah Partisi hep oraya oynuyor. Açıklamalarına baktığımız zaman görüyorsunuz. Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'ndaki yani AK Parti karşısındaki pozisyonu AK Parti'den kopan muhafazakar seçmenin oraya gitmesi önündeki en büyük engel. Oysa ki AK Parti'ye o seçmenin en az %10'u Saadet Partisi'nden gitti. Yani onlar milli görüşün seçmeni. Halen milli görüşçü olarak tarif ediyorlar kendilerini. Hatta AK Parti'nin yönetim kadrosuna baktığınız zaman hemen hemen tamamının milli görüş kökenli olduğunu görüyorsunuz. Ama oraya gitmiyor dediğim gibi. Çünkü AK Parti o kutuplaştırıcı, keskinleştirici siyasetin tam buraya kurdu. Kendisine bir karşıt yarattı ve Saadet Partisi'ni oraya monte etti. Normal koşullarda Fatih Erbakan'dan daha cazip bir seçenektir Ali Babacan. Hele bu ekonomik sıkıntılarda ya da politik söylem itibariyle Ahmet Davutoğlu. Oraya da gitmiyor AK Parti'den kopan seçmen. Yani örneğin Yeniden Refah Partisi'ni Millet İttifakı'na siz ekleseydiniz bu seçimden önce Cumhur İttifakı'nda aldığı 2,8 oyu alamazdı. Yani böyle bir
Erbakan olması, Erbakan'la ilgili yani bir oğul, baba oğul ilişkisi mi?
Millet İttifakı'ndan uzak olması ve Erbakan adının orada olması kolaylaştırıcı. Yani oraya muhafazakar seçmenin, milli görüş seçmenin oy vermesi için kolaylaştırıcı bir etken. Şimdi bağımsız durduğu zaman da belki Saadet Partisi'nden de Gelecek Partisi'nden de yani Millet İttifakı'ndaki partilere oy vermiş muhafazakarlardan da seçmen kendisini üretecek. Buradaki Yeniden Refah'ın önündeki en büyük set şu. Muhafazakar seçmen sonuç itibariyle bu bir yerel seçim. CHP'li bir adayın kazanması yerine AK Partili bir adayın kazanmasını tercih ederse bu bir duygusal bir tercih noktasıdır. Duygusal bir değerlendirmedir. Yeniden Refah yerine tekrar AK Parti'nin adayına oy verebilir. Yani Yeniden Refah Partisi'ndeki en büyük set bu. Yani oyunda, daha doğrusu başkan adayının oyunda çok ciddi bir yükselme olmazsa bu set nedeniyle olmaz. Çünkü CHP hala o muhafazakar seçmen için, o tarihsel ezberlerle bakan seçmen için söylüyorum, hala bir öcü gibi. Yani hiç yönetime gelmemesi lazım, ülkede bulunmaması lazım falan. Bu noktaya gelirse o seçmen, muhafazakar seçmen, çünkü gördük CHP listelerinden aday olan muhafazakar insanlar, kendi ailesinden insanlara, akrabalarından insanlara bile CHP'ye oy verdirmekte çok zorlandılar. Yani bu tarihi ezber aşılamıyor, kolay değil.
Evet, iktidar bloğuyla devam edelim Sedat abi. Şimdi İstanbul'da konuşmuş olacağız böylelikle. Bugün bir haber gördüm, bir kulis bilgisi. Milletvekilleri, Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri ve bakanları İstanbul'a bir çıkarma yapacaklar. Hemşehri buluşmaları yapacaklar, işte esnaf buluşmaları yapacaklar. Çünkü Murat Kurum hala aday olarak gösterildiği andan itibaren bir ivme kazanamadı. Anketlerdeki oranlar %3, %2 gibi ya da başa baş diyelim. Bir ama hareket bekliyorlardı. Zayıf kaldı deniliyor Murat Kurum için. Ama Erdoğan hala sahada değil. Şimdi iki tartışma var. Erdoğan sahaya inerse muhalif söylediği ifadelerden kaynaklı Muhalif cepheyi Erdoğan karşıtlığında birleştirebilir. Dolayısıyla bu dağınıklık gidebilir. Bir tez daha var. Erdoğan sahaya henüz inmedi. İndiği anda Murat Kurum'a değil, zaten Erdoğan oylar gideceği için o ivme zaten yakalanacak. Sence hangisi? İkisi birbirini destekler mi? Ve bu kadar, yani İstanbul için hala bir sessizlik var gerçekten Erdoğan'da. Bir beklemedi mi acaba?
Erdoğan seçimlerdeki siyasi pratiği bu senin sorunun cevabını içinde barındırıyor. Son 2 hafta kala zaten sahaya iniyor. Bir de bütün her kentlerde Erdoğan'ın posteri, o kentin belediye başkan adayından daha fazla var. Yani inecek, İstanbul'da inecek, meydan meydan gezecek, sokak sokak, ilçe ilçe dolaşacak. Hiç ben bunda tereddüt etmiyorum. Hani kutuplaştırır mı karşı tarafı? Kutuplaştırırsa kendi yararına. Çünkü şunu unutmamak lazım. 28 Mayıs 2023 seçimlerini göz önünde bulunduralım. Erdoğan'ın partisinin oyu %35. Erdoğan'ın kendisinin oyu %52. Yani partisine oy vermeyen %65 var. Erdoğan'a oy vermeyen %48 var. Yani partisi meydana çıktığı zaman alacağı oy oranı 14 Mayıs'a göre %35. Erdoğan çıktığı zaman 28 Mayıs'a göre alacağı oy oranı %52. Şimdi bunu göz önünde bulundurmadan Erdoğan meydanlara çıkarsa.
Ben İstanbul'da da bu söylemi kullanabilir miyiz? Sanki İstanbul'da muhalefet cephesi de yüksek oy oranında. Hani Türkiye için
Muhalefet
belki
kaç?
bir genelleme yapılabilir ama.
Yok yok şey şunu atlamayalım. Muhalefet kaç parça?
Evet.
Yani tamam %51 Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdi ama o %51'in içinde kaç parça çıktı? Bak Zafer'i var, İyisi var, Dem'i var. Bunların hepsine, çünkü onların hepsi muhalefet, yani blok olsa dediğin doğru. Yani İstanbul'da hiçbir şey, bunlar konuşmamıza bile gerek olmaz. Ama karşı tarafta Cumhur İttifakı varlığını yeniden refah hariç muhafaza ediyor. MHP ile AK Parti şu anda ittifak halindeler. Ama bunlar buradan sadece yeniden refah ayrılıyor. Yeniden refahta giderken %3, %5 oy aldığını düşünelim. Ama karşı taraftan muhalefet bloğundan Dem ayrılıyor. Yani 5 ile 6 arası o aldı. Zafer Partisi ayrıldı. Zafer Partisi aynı zamanda MHP'den de alacak ama aynı zamanda Millet İttifakı'ndan da alacak. İYİ Parti ayrıldı. İYİ Parti %3, %4 aldığı zaman bu direkt Millet İttifakı havuzundan alacak. Yani yeniden refahın ayrılmasıyla Cumhur İttifakı %3, %4, %5 oy kaybedecekken Dem Parti ile İYİ Parti'nin ayrılmasıyla Millet İttifakı bir anda %10'a yakın oy kaybediyor. Erdoğan da belki rahat görünmesinin kökeninde bu matematik yatıyor da olabilir.
Evet. Ve bir de İyi Parti'yi konuşalım. Geçen haftalarda sürekli İyi Parti'yi konuştuk. Önceki hafta, geçen hafta da biraz değindik. Bir sessizlik var İyi Parti'de. Ben böyle gözlemliyorum. Bugün gerçi bir istifa yine yaşandı dün. Ama bir sessizlik hakim. Meral Akşener sahaya indiğinde ona AK Partili vatandaşlar tarafından böyle devam edin, sizin konuşmanız bize yarıyor gibi bir söylemle de karşılaştı. Takip ettin mi bunu bilmiyorum ama bir esnaf tarafından. Yani ama dünü oranla daha sakin bir Meral Akşener izliyorum ben. Var açıklamaları ama biraz acaba içeriden, hani bu kopuşlar, yüzünü başka bir yere mi döndü Meral Akşener? Bu sessizliği sen neye bağlıyorsun? Ya da sessiz olduğunu düşünüyorsun benim gibi.
Yani girişte sen bir yanlış yaptın, ben onu düzelteyim. İyi Parti diye bir şey yok. Meral Akşener diye bir şey var. Yani İyi Parti yok. Yani İyi Parti adına ortalıkta giden, televizyonlarda, ekranlarda konuşan birkaç adayın dışında hiç kimse yok. Buraya parti denmez. İyi Meral Akşener bir şeyler yapıyor. Partisi de bizle birlikte öğreniyor. Ben çünkü orayı bildiğim için söylüyorum. İşte pazar günü yazdım ben. Küşat Zorlu açıklama yaptı ama akşam saatlerinde zoraki bir açıklama yaptı. Ve ben haberime güveniyorum ama gerçekten İyi Parti'nin yöneticileri, genel başkanına benim haberime güvendiğim kadar güvenebiliyorlar mı? Soru bu. Bu sorunun yanıtı çok dramatik olur. Gerçekten dramatik olur. Bakın Meral Akşener'in yanında bir tane kurmayı yok. Yani geziyor, turluyor.
Evet. Senin izleyenlere de hatırlatalım. Akşener'in parlamenter sistemden vazgeçme eğiliminde olduğunu yazan bir yazıydı seninki. Bunu da bilgisini verelim. Daha sonra hayır böyle bir şey yok dedi Kürşat Zorlu. Ertesi gün Meral Akşener esnaf ziyaretleri yaparken hala sistem kötülemeye gitti. Yani bu sistem yanlış bir sistem falan söyledi. Acaba hani bu içeride bir çalkantıya mı ulaştı acaba senin yazında? Hemen ertesi gün Meral Akşener sokakta yeniden bu rejimi anlatma, bu rejimin sıkıntılarını anlatma ihtiyacı duydu.
Ya Meral Akşener, zaten ben onu da söz ettim. Bu bir anayasa değişikliği öngörüyor Cumhur İttifakı Erdoğan. Meral Akşener'den istenilen oraya katkı. Bu katkıyı nasıl yapacaksınız? Bu sisteme ilişkin bazı sıkıntıları dile getirerek yapacaksınız. Şimdi bunu AK Parti Erdoğan dile getirmeyecek. Bunu YAMA veya İYİ Parti dile getirecek. Ve bir noktada buluşacaklar. Yani komple sistem değişikliği, parlamenter sistem değişikliği olmayacak önlerinde. Cumhurbaşkanına ilişkin ufak tefek değişiklikler. Çünkü Anayasanın herhangi bir yerinde yaptığınız değişiklik Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasının önünü açıyor. Bunu gördük. Beni yazdıktan sonra İyi Parti'nin içinden benim yazdıklarımı onaylayan düşünceler, görüşler bana getirdi. Yani karşı çıkan değil, onaylayan. Ve o nedenle Meral Akşener'in birazcık, yani sen dozunu düşürdü diyorsun, bence yükseltecektir. Çünkü bu seçim Meral Akşener için varlık yokluk seçimi. Yani bir Nisan'dan sonra Meral Akşener ayrılabilir. Bir olağanüstü kurultay toplayabilir. İYİ Parti kendisine bir rota belirleyebilir, bir gelecek kurgulamak isteyebilir. İYİ Parti'ye ilişkin biz CHP ile birlikte kurultay sürecinde İYİ Parti'yi de konuşacağız. Yani toplam muhalefeti, DEM'i de konuşacağız. Çünkü bu yerel seçim, hani 14-28 Mayıs'ta bir türbülansa giren muhalefeti bu türbülanstan çıkaracak mı, çıkarmayacak mı, yoksa daha uzun vadeli bir türbülansa mı sokacak, ona bakacağız. Bu nedenle hani Meral Akşener bugün gerçekten bir partinin kurumsal kimliğiyle siyasi bir hat izlemiyor. Meral Akşener'in çözülemeyen bir siyasi söylemi de var. Bir siyasi rotası da var. Ben işte o rotanın neye işaret ettiğini yazdım. İtiraz akşam saatlerinde birazcık daha hani isteksizce geldi. Onu da gördü. Ama oraya doğru gittiğini ben görüyorum. Yani net bir şekilde görüyorum. Çünkü yani İyi Parti'nin bu yerel seçimlerde Meral Akşener'i genel başkan koltuğunda tutacak kadar bir başarı elde etmesi çok mümkün gözükmüyor. Sadece elinde kullanabileceği politik olarak şu argüman olacak: bakın biz olmayınca işte CHP'li adaylar şurada kaybettiler diyebilecek. Bu da ne kendi tabanının hoşuna gider, çünkü kendi tabanı AK Parti'nin karşısında pozisyon aldığı için bugün İyi Parti'nin tabanı ya da İYİ Parti'nin seçmeni. Onlar da iddia edebilir mi edemez. Bunu da göreceğiz.
İYİ Parti'nin bir büyük şehir kazanma ihtimalini görüyor musun?
Yani küçük şehir kazanma ihtimali de gördüm. Hani CHP'den giden 3-5 isimle belki bazı ilçeleri kazanabilirler. Hani o
Oranın
yani
acaba
zaten.
yüksek olduğu
Yani
söyleniyor.
orada doğru söylüyorsun. Orada o da AK Parti'den gelen. Yani transferlerle, İYİ Partililerle değil de transferlerle, yani kişisel oyları yüksek isimlerle bazı yerleri kazanabilir.
Evet, peki Balıkesir'i de sorayım sana. Biliyorsun sınırdan dönmüştü. Gerçi aday AK Partili oldu vesaire bir sürü tartışma var. Orada başlıca isimler ama CHP'nin adayı güçlü. Orayı da sormak istedim şu an. İYİ Parti'nin hala orada bir iddiası var mı?
Yani Turan Çömez de güçlü bir aday oldu, ama Ahmet Akın daha güçlü bir aday. Yani bir de geçen sefer hani İyi Parti nedeniyle orayı kazanamadılar, biliyorsun işte. Sen de söyledin, İyi Parti zorladı benim adayım olsun diye oldu. Seçilemedi, milletvekili seçildi. Şimdi AK Parti'ye geçti. Ahmet Akın çok düzgün bir adam. Orada da çok seviliyor. Gerçekten CHP'nin en düzgün isimlerinden bir tanesi.
Peki
Hani...
ismi Ahmet Akın'dan çıktı. Böyle bir sandık hileleri de olacak gibi görünüyor bu seçimlerde ama.
Tabii yani çok hani bugüne kadar tanıklık yapılan sandık hileleri konusunda önlem alıyorsunuz, ama karşınızda çok yaratıcı hile yapma yeteneği olan bir politik yapı var. İşte
Evet.
Balıkesir'de de öyle. Yani
Onlardan biriydi.
biriydi, yani kimsenin aklına gelmezdi, onların aklına gelir.
Evet, çünkü şöyle biliyorsun yani çok küçük bir oyla zaten kaybetti Balıkesir'i ve bu küçük oyu yanlışlıkla diğer Ahmet Akın alırsa gerçek Ahmet Akın'ın şansı azalıyor. İyi bir çalışmaya ihtiyacı var sanıyorum CHP'nin Balıkesir'de. Sedat abi çok teşekkür ediyorum katkıların için. Bu haftayı da böyle değerlendirmiş olduk ama önemli aktarımlarda bulunduğunu düşünüyorum. Benim notlarım öyle en azından. Yeniden haftaya yeniden görüşeceğiz. Sevgili izleyenler, Politikest'ten bugünlük bu kadar. Yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.